Ayrım 27.
Muhammed zamanında kadın, kocasının izni olmadan kendi öz anasını ziyaret edemez ya da onun ziyaretini kabul edemez, ondan hediye alamaz olmuştur. Nasıl ki kadın namaz kılmak ya da oruç tutmak gibi hususlara varıncaya kadar kocasının iznine bağlı kılınmak suretiyle ibadet özgürlüğünden yoksun edilmiş ise, seyahat özgürlüğü bakımından da aynı kısıtlamalara bağlanmıştır. Beraberinde kocası, babası ya da erkek kardeşi vesaire bulunmadan bir gün ve bir gecelik mesafede seyahate çıkması yasaklanmıştır. Öte yandan evlilikte itaat durumu tek taraflı olup sadece kadına tahmil edilen bir şeydir. Koca için karısının sözünü dinlemek, onun dediğini yapmak diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü Muhammed'e göre Tanrı sadece erkeği seyyid efendi olarak yaratmış ve emir verme hakkını sadece ona tanımıştır. Kadın tabi olarak erkeğin dediğini yapmak üzere yaratılmıştır. Bu düzen Tanrı'nın dileğine uygundur ve Tanrı bu şeklin bozulmamasını ve erkeğin kadına tabi olmasını istemiştir. Kadına tabi olanları da yermiştir. Zira verdiği emir şudur: onlar Allah'ı bırakıp dişilere taparlar ve elbette senin kullarından belli bir takımı alıp onlara Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim diyen, Allah'ın lanet ettiği şeytana taparlar. K4 Nisa suresi ayet 119. İslam bilginlerine göre bu ayetin anlatmak istediği şey, erkeğin tabi değil, metbu durumda bulunduğu ve amir mevkiinde olanın kadın değil fakat erkek olduğudur. Eski Araplarda kadının sözü geçerli ve koca için kadının fikrini almak ve görüşlerine danışmak gerekli iken, Tanrı bu geleneği değiştirmiş, yeni bir şekil getirmiş ve yukarıdaki ayeti de bu nedenle indirmiştir. Bu itibarla kadının sözünü dinlemek demek, Tanrı'nın koyduğu düzeni değiştirmek demek olur ki, bu da şeytana uymaktan başka bir şey olmaz. Bundan dolayıdır ki, Muhammed kadınların sözüne uymayı hem şeytana uymak ve hem de kadına kul olmak saymış ve kadına kulluk edenler, kılıbıklar helak olur şeklinde konuşmuş ve bu gibi kişilerin Tanrı'ya karşı gelmiş olacaklarını hatırlatmıştır. Fakat Muhammed bununla da yetinmemiş ve bir adım daha ileri giderek kadının sözüne uymamayı ve hatta söylediklerinin tam aksini yapmayı öngörmüştür. Zira kadınlara danışmak lazım ve fakat dediklerinin aksini yapmak lazımdır diye buyurmuş ve kadınların sözüyle hareket edenlere yeryüzünün dibinin, yeryüzünün üstünden daha hayırlı olacağını ve bu gibi erkeklerin doğruca cehenneme gireceklerini açıklamıştır. Muhammed'in bu emirlerine dayanarak Halife Ömer, kadınlara muhalefet edin, onlara muhalefette bereket vardır demiş ve bu tür sözleri pek değerli bulan Gazali de şunları eklemiştir: kadınlarla istişare edin, fakat dediklerini yapmayın demiştir. Çünkü Tanrı erkekleri kadınlardan üstün yarattı ve kadını erkeğin emrine verdi. Adam kadının emrine girmekle, sözünü dinlemekle hükmü değiştirip şeytana itaat etmiş oldu. Nitekim ayet-i celilede şeytanın şöyle dediği haber verilmektedir: Allah'ın yarattığı şekli bozmalarını onlara emredeceğim. Başka bir deyimle, Muhammed'in getirdiği sistemde koca için karısının sözüne aldırış etmemek ve hatta onun dediklerinin tam aksini yapmak dinsel bir gerektir. Nasıl ki çoban koyunlarını dilediği yere sürükler ve onların gitmek istediği yönün aksine giderse, koca için de durum budur. Bundan dolayıdır ki Muhammed, içinizden her biriniz birer çoban değil midir ve karınız ve çocuklarınız sürünüz değil midir diyerek aile birliğini karı koca ve çocuklardan oluşan bir koyun sürüsü şeklinde tanımlamış, kadını ise bu evlilik yaşamı içerisinde koyun ya da at, davar gibi hayvanlarla eşdeğerde görerek dünya hayatının metaı olarak damgalamıştır. Bunun böyle olduğunu da Tanrı'dan geldiğini söylediği şu ayet ile kanıtlamıştır: kadın ve gümüş yüklerle atlar, davarlar dünya hayatının metaıdırlar. K3 Ali İmran suresi ayet 12. Böylece sürü olarak kabul ettiği ailenin sorumluluğunu da içinizden her biriniz kendi sürüsünden sorumludur diye kocaya mal etmiştir. Fakat bu sorumluluğu aile çıkarlarından ziyade kocanın çıkarlarına yatkın koşullara bağlamıştır. Zira koca bu sorumluluğu karısından yararlanma karşılığı olarak yerine getirecektir. Nitekim Kur'an'da karılarınızdan yararlandığınıza karşılık K4 Nisa suresi ayet 24 diye yazılır. Öte yandan kadını koyun, davar gibi hayvanlara eşdeğerde tutması da bundandır. Çünkü ona göre kadın ile bu tür hayvanlar arasında ortak yönler vardır. Nasıl ki koyunun ya da davarın her şeyinden, yününden, etinden, sütünden, derisinden vesaire yararlanmak mümkün ise, kadından da her şeyi ile yararlanmak gerekir. Bu nedenledir ki, kadının en makbul olanı koyuna benzeyenidir. C. Yeryüzü evliliğinde kadın, kocasının gerçek anlamda eşi değildir. Zira kocasının asıl ebedi ve ezeli eşleri cennetteki kara gözlü, memeleri yeni sertleşmiş hurilerdir. Biraz önce işaret ettiğimiz gibi Muhammed'in getirdiği evlilik sisteminde karı ve koca birbirlerinin ebedi ve ezeli hayat arkadaşı ya da can yoldaşı sayılmazlar. Sadece bir süre için ve daha doğrusu bu yeryüzü yaşamı boyunca beraber bulunmak üzere bir araya gelmişlerdir. Kadın gerçek anlamda kocasının eşi değildir. Aynı şekilde kocası da gerçek anlamda onun eşi olmayıp sadece cennete girene kadar onun yanında misafirdir. Bu itibarla Kur'an'da eşlerinizle ağırlanmış olarak cennete girin. K43 Zuhruf suresi ayet 69. Ayrıca bakınız K57 Hadid suresi ayet 12 şeklindeki satırları evlilik yaşamının cennete uzayacağı ve orada devam edeceği anlamında almak yanlış ve aldatıcı olur. Bunu olsa olsa kadınlar için bir kandırma ya da gözdağı işareti saymak daha doğrudur. Çünkü Muhammed'e göre Müslüman erkeğinin öz, ezeli ve ebedi nitelikteki karıları, eşleri, onu cennette hasret ve sabırsızlıkla bekleyen, iri kara gözlü ve memeleri yeni sertleşmiş hurilerdir. Kur'an diliyle el-huril-in deyimi bir mefaret ünvanıdır ki, dilber dudaklı ve henüz hiçbir el değmemiş güzel bakire kızlar karşılığıdır. Bunlar cennet ile yer arasındaki fezayı aydınlatmaya ve mis gibi kokularla doldurmaya yeter nefasette kızlardır. Bu huriler öylesine cazip bir güzelliğe maliktirler ki, insan onlara bir göz atmakla hayret içinde kalır. Gözlerinin beyazı son derece ak, siyahı da son derece karadır. Muhammed'in Tanrı'dan geldiğini söylediği ayetlere göre, Tanrı cennete girecek olan Müslüman erkekleri ve özellikle mücahitleri, bu güzel kızlarla nikah edeceğini ve hatta çiftleştireceğini vaat etmiştir. Örneğin Duhan suresinin 52-53. Ayetlerinde Allah'a karşı gelmekten sakınmış olan müminlerin ince ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşılıklı oturdukları belirtildikten sonra onları iri siyah gözlülerle eşlendiririz diye sevindirdiği görülür. Bu hurilere daha önce başka hiçbir erkek eli değmediği de Rahman suresinde şöylece belirtilmiştir. O hurilere sahiplerinden önce insan ve cin dokunmamıştır. K55 Rahman suresi ayet 74. Yine Kur'an'da örneğin Bakara suresinde mümin erkeklere cennette ebedi olarak hayat arkadaşı olacak bu hurilerin tertemiz eşler oldukları yazılıdır. Bakınız K2 Bakara suresi ayet 25. Bununla anlatılmak istenen şey, fıtraten temiz ve dünya kadınları gibi aybaşı adetinden vesaire bedeni ifrazattan âri oldukları ve bu şekilde yaratılmalarının onların mümeyyiz vasıflarından olduğudur. Öte yandan yine Muhammed'in bildirdiğine göre, Tanrı cennet hurilerinin hepsini bir kızlar kılmış olup, hepsini çılgın bir sevgiyle kocalarına bağlı ve hep bir yaşta yapmıştır. Nitekim Vakıa suresinde şöyle yazılıdır. Biz ceylan gözlüleri defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine düşkün ve yaşıtları kılmışızdır. K56 Vakıa suresi ayet 35-38. Öte yandan Tanrı yine Muhammed'in söylemesine göre bu hurileri şurada burada gezen sürtük takımından değil ve fakat evlerinde oturup kocalarının işlerini görmek ve şehvet gailesini gidermek gibi işlerle görevlendirmiştir. C. Evlilikte kadının görevi, kocasının hizmetlerini görüp onu cennetteki öz karıları olan hurilere kavuşturmaktır. Ve işte biraz önce sözünü ettiğimiz huriler, kara gözlü bakireler, yine Muhammed'in müjdelemesine göre, yeryüzünden gelecek olan kocalarını büyük bir sabırsızlıkla beklemektedirler. Hatta beklemekle yetinmeyip, Gelinceye kadar onların yeryüzü yaşamları ve rahatlıklarıyla yakından ilgilidirler. Hem de öylesine ilgilidirler ki, yakında kavuşacakları bu kocalarının dünya yüzündeki geçici eşleriyle olan yaşamlarını gözetmeyi kendilerine dert edinmişlerdir. Eğer yeryüzünde bir kadının efendisine yani kocasına iyi hizmet etmediğini, ona eziyet çektirdiğini görecek olurlarsa, ahiretten seslenerek bu kadını azarlama hakkına sahiptirler. Bunun böyle olduğunu Muaz B. Cebel'in rivayetine dayalı şu hadisten anlamak mümkündür. Dünyada bir kadın kocasına eziyet ederse, o erkeğin hurilerden olan zevcesi o kadına hitap ederek, "Allah canını alsın kadın, bu adama eziyet etme, o dünyada senin yanında bir misafirdir, yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır." Ve işte bu hurilere, bu dilberlere ve daha doğrusu asıl gerçek karılarına kavuşabilmek için erkeğin yeryüzü yaşamı sırasında Tanrı emirlerini yerine getirmesi ve özellikle ibadet işlerini görmesi, Muhammed'in emirlerine uyması gerekmektedir. Cennete girebilmenin ve memeleri yeni sertleşmiş yakut gözlü dilberlere kavuşabilmenin başlıca koşulu budur. Ve işte ona bütün bunları sağlayacak olan şey, bu safhaya ulaşma olanağını hazırlayan evliliktir. Çünkü Muhammed'in söylediğine göre evlilik denen şey, erkeğin yeryüzündeki zor, süfli ve vakit alıcı işlerden kurtulmasını, şehvetinin doyurulmasını ve böylece hiçbir üzüntü ve derde saplanmadan tüm vaktini ibadete ayırıp, cennete ve orada kendisini beklemekte olan hurilere, yani asıl öz karılarına kavuşmasını sağlayan bir kuruluştur. Özellikle ev işleri zaman alıcı zor ve pis işlerdir. Örneğin din hükümleriyle uğraşmasına ve ibadette bulunmasına engel olan şeylerdir. İşte evlilik, erkeği bu gibi işlerden ve dertlerden kurtarmaya yarar. Bu bakımdan erkek için yararlı bir kuruluştur. Gazali, İhya-ı Ulumi'd-Din adlı yapıtının Evlenmenin Faydaları başlıklı bölümünde şöyle der. Evlenmedeki dördüncü fayda evi süpürmek, kapları temizlemek, yatak sermek gibi ev işlerinden kurtulmaktır. İnsanoğlunun ev işleriyle uğraşması çok zordur. Çünkü bu gibi zaruri işler zamanının çoğunu alır. İlim, amel ve benzeri işlere mani olur. Bu işlerin bozulup gayrimuntazam bir şekilde yürümesi insanın huzurunu kaçırır ve geçimini zorlaştırır. Dikkat edilecek olursa Gazali hani şu İslam dünyasının Hüccetül İslam diye yücelttiği ve peygamberden sonra en önemli kişi olarak benimsediği bilgin, Muhammed'in yerleştirdiği hükümlere dayanarak kadını insandan bile saymamaktadır. Çünkü yukarıdaki satırlarında insanoğlu ya da insan sözcüklerini sadece erkekler için kullanmıştır. İnsandan saymadığı kadına da zor, pis, zaman alıcı ve huzur kaçırıcı işlerin yapılması görevinin verildiğini savunmuştur. Ona göre iyi kadınlara düşen şey ev hizmetlerini tüm güçleriyle görmek, kocalarını tüm üzüntülerden ve pis işlerden kurtarmak ve evin köşesinde sessizce oturmaktır. Çünkü Muhammed bunun böyle olmasını buyurmuştur. Kadını kocasının hizmetçisi şeklinde tanımlamak üzere Muhammed'in bu buyruğunu dile getirirken Gazali'nin verdiği örneklerden biri Esma'dır. Bilindiği gibi Esma, Ebu Bekir'in kızı olup Zübeyir İbni Avvam ile evlenmişti. Evlendiği tarihte Zübeyir varlıksız bir kimseydi. Zübeyir'i biraz olsun palazlandırmak maksadıyla Muhammed, beni nazırlardan ganimet olarak aldığı hurmalıkların bir kısmını ona vermişti. Buna rağmen Zübeyir karısını hizmetçi gibi kullanmaktan geri kalmamış, ona ev işlerinde yardımcı bile olmamıştır. Onun at seyisliği edecek bir hizmetçi gibi iş görmesini doğal karşılamıştır. Zübeyir'in bu hodgamlığına rağmen Esma, sırf kocasını mutlu kılmak için bir hizmetçi gibi çalışmaktan geri kalmamıştır. Ev işlerini nasıl canla başla yaptığını anlatırken şöyle konuşurdu. Zübeyir benimle evlendiğinde yeryüzünde atı ve devesi dışında ne bir tek malı ve ne de kölesi vardı. Atını yedirmek, tımar etmek ve gerekli her türlü işleri görmek suretiyle kocamı ata bakmak zahmetinden ben alıkordum. Hurma çekirdeğini döver devesine yedirirdim. Suyu çekerdim, kovasını dökerdim. Hamurunu yoğururdum, odunları başımın üzerinde 3 fersah mesafeye taşırdım. Ve işte şeriatçıya göre Müslüman kadın, evlilik yaşamı boyunca böylesine cefakar, böylesine fedakar ve kocasına böylesine vefakar olmalı ve onu mutlu kılmalıdır. Fakat kılabilmek için sadece kocasını pis ve süfli işlerden uzak tutması yeterli değildir. Aynı zamanda onun şehevi ihtiyaçlarını da kusursuz olarak karşılamalıdır. Erkeğinin şehvetini tatmin, Müslüman kadının en büyük dinsel görevlerindendir. Çünkü Muhammed'in söylemesine göre, Tanrı böyle olmasını istemiştir ve çünkü Tanrı'nın bu dileğini dile getirirken Muhammed, evlenen dininin yarısını muhafaza altına almıştır diyerek bunu anlatmak istemiştir. Kadını iyi, faziletli ve dindar Müslüman niteliğine sokan şeylerin başında, kocasını zor ve pis ev işlerinden kurtarmak yanında, bir de şehvet kaidesinden kurtarmak olduğunu belirtmiştir. Muhammed'in bu konudaki görüşleri tıpkı her konuda olduğu gibi Müslüman eğitiminin esaslarını oluşturur. Örneğin Ebu Süleyman Darari, iyi bir kadın erkeğin şehvi hissini tatmin ve ev işlerini tedbir etmekle onu huzur içinde hem diğer işlerini ve hem de Allah'a karşı kulluk ve ibadetini yapabilmesini temin eder demiş ve Gazali'de evlenmenin yararlı yönlerini sayarken, erkeklerin şehvet gailesini def etmesi bakımından evlenmenin dindeki yeri mühimdir diye eklemiştir. D. İyi ve saliha kadın, kocasının şehvet gailesini gideren kadındır. İslam dinini kadın haklarının kaynağı ve Muhammed'i kadın hakları şampiyonu gibi göstermeye çalışanlar, her şeyden önce cahiliye döneminde Arap kadınının şehvet aracı sayıldığını ve kadınların sokaklarda, köşe başlarında, duvar arkalarında açıkça cinsi münasebette bulunmaktan utanmadıklarını, üvey anne ile üvey oğul arasındaki cinsi münasebete kimsenin aldırmadığını, babalarının cariyeleriyle yatan ya da onları paylaşan oğullara rastlandığını, fuhuşun arttığını ve işte bütün bu ahlaksızlıklara Muhammed'in son verdiğini iddia ederler. Bu söylenenlerin doğruluğu üzerinde tartışılabilir. İslam öncesi dönemde olumsuz gelenekler yanında çok olumlu geleneklerin de mevcut olduğu ve bu olumlu geleneklerin İslam ile birlikte olumsuzluğa dönüştüğü de savunulabilir. Örneğin eski Araplarda bir kimsenin kendi oğlunun karısına aşık olması ve onunla evlenmesi yasaklanmış iken İslamiyet bu geleneği değiştirmiş ve bu tür evlilikleri caiz görmüştür. Nitekim Muhammed kendi oğlu Zeyd'in karısı Zeynep'e aşık olmuş ve Zeyd'in Zeynep'i boşaması üzerine onunla evlenmiştir. Bu hususlara yeri geldikçe değindik ve değineceğiz. Fakat şimdilik üzerinde durmak istediğimiz husus şehvet giderme işinde kadının durumudur. Her ne kadar şeriatçı şehvet gailesini giderme bakımından kadın ve erkeği sanki eşit imişler gibi göstermeye çalışsa da, birazdan belirteceğimiz hükümlerden bunun böyle olmadığı anlaşılacaktır. Ve görülecektir ki, kadın tıpkı diğer hususlarda olduğu gibi, hatta fazlasıyla cinsel yaşam bakımından erkeğin adeta para ile tutulmuş kölesi durumundadır. Çünkü bir kere kocasının şehvet gailesini nafaka karşılığı gidermekle görevli kılınmıştır. Öte yandan bu görevini yine kocasının emri ve dileği gereğince karşılamadığı takdirde sadece onun değil, fakat aynı zamanda Tanrı'nın ve meleklerinin de lanetlemesine maruzdur. Kendisini yatağa çağıran kocasının davetine uymadığı takdirde sadece onun tarafından terslenmek ya da dövülmek ya da boş edilmekle kalmaz. Fakat aynı zamanda cennete girme şansını da yitirmiş ve Tanrı'nın gazabını üzerine çekmiş olur. Muhammed'in Tanrı'dan gelmedir diye ortaya vurduğu emirler kadına, kocasının şehvetini doyurduğu takdirde mükafata kavuşacağını ve bu görevden kaçındığı takdirde ise felaketlere uğrayacağını açıkça ortaya vurmaktadır. Kısaca bir fikir edinmek ve başlangıç olmak üzere din adamlarımızın Muhammed'in emirleri olarak halkımıza sundukları örneklerden bazılarına değinmek yararlı olacaktır. Cennetlik kadınların tanımını yaparken Muhammed, hiçbir kadına nefsini kocasına sunmadan uyuması helal değildir derdi ve kadın nefsini kocasına nasıl sunar diye soru soranlara da şu yanıtı verirdi. Elbisesini çıkarır, kocasıyla beraber aynı yatağa girer, tenini tenine dokundurur. İşte böyle yapıldığı zaman nefsini sunmuş olur. Yine bunun gibi kocasının cinsi münasebette bulunmak üzere karısını davet etmesi konusuna eğilerek, koca cinsel ilişkide bulunmak için karısını çağırdığı zaman, karısı ocak başında yemek pişirir olsa da kocasına icabet etsin. Kendisini arzulayarak cinsi ilişki çağrısında bulunduğu zaman kadın, deve üzerine binmiş olsa bile kocasının arzusuna karşı direnmemelidir şeklinde ihtarlarda bulunurdu. Hatta bu ihtarlarını daha da açıklığa kavuşturmak maksadıyla, kadın deveye binmiş ve semerine yerleşmiş iken bile kocasının cinsel ilişki isteğine karşı çıkamaz derdi. Ve işte kadını böylesine hayati bir görevi yerine getirmekle sorumlu kıldıktan sonra, görevi yerine getirmemekten doğabilecek kötü sonuçları ve cezaları sıralardı. Bunların başında meleklerin gazaba geleceğini ve böyle bir kadına lanetler yağdıracağını hatırlatırdı. Şehvetini gidermek üzere kişi karısını yatağa çağırdığı zaman kadın gelmekten kaçınır. Kocası da bu sebeple ona kırgın ve kızgın olarak gecelerse melekler sabaha kadar o kadına lanet ederler. Yine bunun gibi kocasının cinsel isteğine karşı direnen kadınların boş yere namaz kılmış olacaklarını ve oruç tutmalarının fayda sağlamayacağını ve çünkü namazlarının Tanrı katına yükselip kabul olunmayacağını ve omuzlarına üç haram günahın yükleneceğini söylerdi. Bütün bunlardan gayrı bir de kadınlara bu yüzden yüklenecek cezaları sıralardı ki bunlar arasında şunlar vardı. Bir kere koca davetini kabul etmeyen kadını dövme hakkına sahiptir. Ve karısını dövdüğü için hiçbir sorumluluğu yoktur. Hiçbir soruşturmaya maruz kılınmayacağı rahatlığı içindedir. Bundan gayrı kadıncağızı kolundan tuttuğu gibi sokağa atmak, boşamak olanağına sahiptir. Ve bunu yapmak için herhangi bir merciden, örneğin yargıçtan karar almak zorunda değildir. Fakat kocasının şehvetini onun dileği gereğince gidermeyen kadın için asıl büyük ceza, Tanrı indinde günah işlemiş olmaktan doğar ki bu da cennete gidememektir. Hatırlatalım ki kadının bütün bu cezalara müstahak olmasını gerektiren şey, sadece kocasının cinsel münasebette bulunma davetini reddetmek değildir. Bu daveti geç olarak yerine getirmek ya da yatağa çağrıldığı zaman geliyorum biraz bekle şeklindeki oyalamalarda bulunmak dahi aynı korkunç sonuçları yaratmaya yeterlidir. Kocayı şehvet açısından rahatlatmak için öngörülen yukarıdaki hükümler kadın lehine iş görmez. Yani kadın cinsel ihtiyacını gidermek maksadıyla kocasını yatağa çağırmak ve gelmediği takdirde kocasının cennetten mahrum kaldığını görme şansına sahip değildir. Olsa olsa kocasının iktidarsızlığı ya da kötü bir hastalığı nedeniyle ki ileride talak bahsinde ele alacağız, yargıçtan ayrılma isteyebilir ki bu da sadece bazı mezheplere münhasırdır.